sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Risale-i'nin programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 15. sözün zeyli ile devam edip 15. sözle ilgili programımızı bitirmiş olacağız. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
15. sözün zeylinden şeytan döndü dedi, nasıl kanılamam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akillerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız bir mum kadardır denilebilir. Saniyen hem tebeyi ve sati bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey, mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış, gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş, ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki o hilal, o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Sadisen hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o Adem-i kabul değil. Belki o kabul Adem'dir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Rabian hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek lazım gelir ki alemi insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkinlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden diye devam ediyor. Böyle bir kitabı kendi evsafının ve tesiratının ve envarının zıddıyla muttasıf tasavvur edip haşa sümme haşa bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak söfestaileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şeni bir hezeyanı küfrü olmakla beraber diye metin devam ediyor. Bu konuyla ilgili birkaç şıkla sorumuz olacak. O zaman öncelikle şeytanın adeti olan uzaktan baktırarak aldatması diğer iman hakikatleri için de geçerli midir?
Uzaktan bakmayı daha önce bir programda söylemiştik kısmen. Buradaki soru diğer iman hakikatleri için geçerli mi? Geçerlidir. Yani uzaktan bakma, yani konuya derinlemesine girmeden üstün körü işi geçiştirme. Bu tip bakışlar her konuda olduğu gibi iman hakikatlerinde de olabilir. Yani, böyle bir bakış da insanı aldatır yani. Mesela işte ahirete dair, mesela ahiret imanla ilgili en büyük bir delil olarak Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün öldükten sonra dirilmesine nazar etmemiz isteniyor, değil mi?
Evet.
Şimdi herkes biliyor ki kışın bütün nebatat ölüyor, yazın hepsi diriliyor. 1,5 milyondan fazla tür bitki varmış. Bunların çok büyük çoğunluğu diyelim, baharın ne oluyor? Yeniden diriliyor. Bunu her göz görüyor. Diğer böceklerin vesaire, sineklerin de baharda yeniden yaratılmalarına bakılırsa, bahar muazzam bir haşir tablosu yani. Haşir en büyük bir delil. Peki bu niye görülemiyor? İşte yine uzaktan bakmakla. Yani uzaktan nasıl bahara bakıyor adam? Baharın içinde. Yani ilgilenmiyor baharla. Yani bahar gelmiş, efendim, o kendi işine bakıyor. Ben bu bahar ne işleri göreceğim? İşte nerede ne yatırım yapacağım? Her neyse yani dünyasına dair, menfaatine dair, işte nefsi hazlarına dair ne planlar varsa baharın onları kuruyor. Yahut nerede eğleneceğim, nerede işte piknik yapacağım, nerede işte tatilimi geçireceğim gibi. Şimdi bu şekilde düşünen bir kişi baharı yani ciddi düşünemiyor yani. Yani bu yeryüzü ölmüştü, şu anda dirildi. Bu mana çok uzak kalıyor ona. Uzaklık dediği burada adamın bu manadan uzak kalması.
Evet.
Baharın içinde ama bunu düşünmekten uzak. Değil mi?
Evet.
O zaman uzaktan bakma olunca bahardaki mucizeleri, baharın haşre delil olmasını göremiyor. Bir başka örnek diyelim, meleklere iman. Şimdi melekler gözle görünmeyen varlıklar, nurani, her tarafa doldurmuşlar değil mi mesela? Şimdi bunun delilleri o kadar çok ki yani gözle görünen o kadar varlık var ki değil mi?
Evet.
Yani şu anda birbirimize bakıyoruz ama dudaklarımızda milyonlarca mikrop var. Şu bedenin arkasında bir ruh var. O ruhun hissiyatı var. Sevgisi var, korkusu var. İnancı var, bilgisi var, hafızası var değil mi? Bütün buna görünmüyor. Şu maddi bedende bu kadar maneviyat derecelerini Cenab-ı Hak şu alemi boş bırakmaz, melekleri doldurur. Demesi için bir insanın kendine dikkatli bakması lazım. İnsan kendine dikkatli bakamıyor ki. Ancak nasıl bakıyor kendine dikkatlice? İşte işe gideceğiz zaman aynanın karşısına geçiyor, bakıyor ki işte düzgün mü kıyafetim değil mi? İnsanlar içinde beni mahcup edecek bir şey var mı? Leke vesaire falan bir şey var mı? Yani elbisesine bakıyor, kendine bakmıyor yani.
Evet.
Değil mi? Elbisesine bakmıyor. Saçını mesela, saçının kendine bakmıyor. Saçının düzgün olmasına, taranmasına bakıyor. Saça da bakmıyor. Saça baksa dedi ki şu kemik içerisinde, üzerinde değil mi? Şu bir tarla gibi şu kafatası. Burada şu otlar tabiri caizse nasıl bitiyor yani? Kim ekiyor, kim bir şey yapıyor? Yetiştiriyor, bitiriyor. Bunları düşünemiyor adam. Bakamayınca insan ne kendine ciddi bakıyor ne kainata. Onun için ne kendindeki his dünyasını görebiliyor ne alemdeki melekleri görebiliyor. Yani evet. Saçın azı böyle bütün iman hakikatleri için geçerlidir. Kader iman diyor. İnsan şu eline baksa kaderi görür değil mi?
Evet.
Niye şu parmak baş parmak ayrı tutulmuş? İki eklem diğerleri ayrı. Değil mi? Her zaman söylüyoruz. Sohbetlerde yer yer işte daha doğrusu. Bir makalede okumuştum da orada diyor şu parmak olmasa diyor benim bugün sanayi olmazdı diyor. Bunu diyen de bir materyalist bir dergi. Yani bütün sanayi buna borçlu diyor. Peki bunu kim takdir etmiş? Kader takdir demek. Kim planlamış yani? Evimiz şöyle planlanmış anladık ama yüzümüz nasıl planlanmış yani? Şu evi kim planlamış? İki göz, iki kulak, şekilleri böyle, yerleri böyle. Şimdi adam kadere iman için kendindeki ve alemdeki planlamalara iyi bakması lazım. Buna bakamayınca, başka işlere uğraşınca kader-i imana da sati bakıyor. Onun için kader-i imanı bir iki tane sual zannediyor. Onları da nefse dönük, tekliften kaçmaya dönük şekilde cevaplandırıp işin içinden çıkmaya çalışıyor yani.
Evet.
Yani diğer misaller de bunun gibi.
Evet. İkinci olarak sati baktırmak ve tebe-i nazar arasında fark nedir?
O da yine kısmen geçmişti ama yine tekrarlayalım. Sati demek üstün körü bakış. Tebe'yi de ikinci derecede. Yani esas bir işi vardır adamın. Onu kafa yoruyor. Diğer meselelere ikinci derecede bakıyor tebe'yi. Fazla önem vermiyor yani.
Evet.
Değil mi? Adam bütün meselesi dünyadır. O zaman ahirete tebe'yi bakıyor. Adam bütün meselesi diyelim işte kendi dünya vasfesini görmektir. O zaman ibadete tebe'yi bakıyor. Bu sati ve tebe-i bakışlar işte perde oluyor yani birçok hakikatların görünmesine.
Evet. Salisen de Adem'i kabul ve kabul-i Adem konusunu şeytanın insanı aldatması yönüyle kısaca açıklar mısınız? Ayrıca şeytanın önce aklı insanın elinden alıp sonra inkarı yutturmasını nasıl anlamalıyız? Akıl gidince teklif de zayi olmuyor mu?
Şimdi Adem'i kabul, kabul-i Adem Risale-i Nur'da çok geçer. Adem-i kabul, satir bir lakaytlıktır değil mi? Bir göz kapamaktır. Yani düşünme yok fazla.
Evet.
İşte başka işlere dalırken iman hakikatlerini tebe'yi olarak, sati olarak az önce de benzer şeyler söylendi. Bu şekilde bakınca hakikatlere, tebe'yi bakınca bu sefer üzerine dikkati düşünmüyor. Düşünmeyince de şeytanla bazı vesveseler verebiliyor. Bir de bu Adem-i kabulde yani lakaytlıkta kainata lakayt olarak bakan değil mi? İncelemeden, aleme hiç dikkatli bakmayan, kendine de dikkatli bakamaz zaten. İnsan da alemden bir parça değil mi? Nefsini bilen Rabbini bilir. Kendini de ciddi incelemiyor. Kendini ve kainatı incelemeyince geriye ne kalıyor? İşte işi gücü. Dünyaya problemler kalıyor.
Evet.
Bunlara da girdi mi sadece dünyaya ruh tatmin olmuyor, kalp tatmin olmuyor. Sadece işle. Mesela eğlenceye dalıyor. Değil mi? İşte bu tip nefsani hazların peşine koşuyor. Bunlar girdiği günaha giriyor. Günaha girdikçe Allah muhafaza isyan ettikçe adım adım küfre doğru yaklaşıyor. Daha sonra işte bu bataklığa dalmış olan kişiyi şeytan küfre bazı ufak vesveselerinden sokabiliyor yani. Onun için yani küfürde en fazla rol oynayan ademi kabuldür yani. Yani kabul ademle küfre gidenler azdır. Ama onlar daha dehşetlidir yani. Çünkü kabul adem de fikren iman karşısına geçip o cephede imanı alamaz. İmana savaş açmak söz konusu yani. İmanı zıddını ispat diyor değil mi?
Evet.
İmanı zıddını ispata zorlanıyor adam. Şimdi bunlar birinci gruptan çok çok tehlikelidir ama azınlıktadırlar. Çünkü birincide de fikir yorma yok. Bunlarda fikir yorma var. Ama fikir yanlış yorma var. Yani yanlış kapıda kullanma var, sahada kullanma var. Dolayısıyla bunlar imana karşı bir cephede çalışıyorlar. Usta'nın bir sözüne dayanarak söylüyorum. Bence bunlar yani şeytanın alet olmak bir tarafa, bunlar şeytanı çalıştırırlar yani. Şeytanla çok ileridirler bunlar. Usta'nın bunu ifade eden sözü şöyle. Cinni şeytanlara üstadlık eden ey şeytan insi diyor.
Evet.
Demek bu tip küfre gelenler şeytanla çok ileri. Onlar üstadlık edecek derecede onlardan ileri. Çünkü onlar sadece vesvese veriyorlar. Vesvese fısıltı demek değil mi? Kalbe işler atıyorlar. Bunu yazıyorlar, çiziyorlar, anlatıyorlar, ispat edip kalkıyorlar. Kitap yazıyorlar, televizyon programı yapıyorlar. İnternette işte bilgilerini her tarafa yayıyorlar. Bunlar şeytan gibi fısıltıyla çalışmıyorlar. Açık çalışıyorlar.
Evet.
Değil mi? Dört başı mamur kendilerince meseleyi ortaya koyup milleti küfre götürmeye çalışıyorlar. Bu noktadan onlardan daha ileriler üstad diyor. Üstadlık eden diyor onlara.
Evet.
Ey şeytan insi diyor. Bunlar kabul alemciler işte. Adem-i kabul, lakayt grup, lakaytlıkla küfre girenler. İsyan edeyle de küfre girenler. Kabul adem, fikir yorarak ve tabiat perest adam, tabiatın müessir olduğunu ispata zorlanıyor. Evrimci mesela, eşyanın evrim olduğunu, yaratıcısı olmadığını ispata zorlanıyor. Bunlar kabul adem grubu.
Evet.
Değil mi? Materyalist her şeyin maddeyle olduğunu, bir yaratıcısı olmadığını ispata zorlanıyor. Bunlar fikir cephesi olduğu için, fikre milleti saptırdıkları için çok daha tehlikelidir.
Evet.
Bir daha adem kabul, sen daha fazla girmiyorum. Yani bu konu ayrı bir konu. Şimdi programı açabiliriz. Ustad bunu çok çok izah etmiş çok yerlerde.
Peki şeytanın böyle insanların aklını elinden alıp sonra inkara ona yutturması.
Bu aklını alıp dedi ya hani soruda sordunuz ya teklif kalkmaz mı o zaman değil mi? Öyle sordunuz.
Evet.
Burada aklını almak dedi mecazi manada aklını almak yani.
Evet.
Hani mesela Ustad'a aşiretlerle konuşurken diyor ya İşte akıllarınız ağlarınızın cebindedir diyor hani.
Evet.
Yani onların dediği gibi düşünürsünüz.
Evet.
Yani kendi aklınızı yormazsınız. Yoksa akıl ağanın cebinde ne arıyor değil mi?
Evet.
Mecazi. Şimdi burada da şeytan aklı alması mecazidir yani. Aklın alınması için insanın deli olması lazım yani değil mi? Akıl hastası olması lazım. Bu o zaman bu mecazi olunca ne oluyor? Aklını nasıl alıyor? Aklı gerçek kullanma sahasından kaydırmak yani. Değil mi? Mesela bir öğrencinin aklı vardır. Aklını gerçek kullanma sahası olan dersini harcaması lazımdır. Sınıfın geçmesi lazımdır. Okulunu bitirmesi lazımdır. Ha şimdi bazı kötü arkadaşlar onu yoldan çıkarırlar. Değil mi? Evet. Ondan sonra derslerini bırakır, başka işle uğraşır, oyunla uğraşır ve sınıfta kalır. Bu sınıfta kalan talebenin aklı gitmiş değildir. Aklı vardır ama yanlış kullanmıştır. Değil mi?
Evet.
Aynı onun gibi şeytanın da akıl alması, aklı yanlış kullandırması manasına.
Evet.
Yanlış sahalarda kullandırıp hakiki gayesinde sarf ettirmemesi. Yani aklın hakiki gayesi nedir? İşte necesin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerin cevabını aramak. Bir iğne ustasız olmaz, bir harekatsız olmaz. O halde benim bir sahibim var, kim beni yaptı? Bunun cevabını aramak değil mi?
Evet.
Bir ampul ustasız olmuyor. Şu güneşin yapanın aramak. Aklın görevi bu. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var denir değil mi bir kahvenin?
Evet.
Allah'ın bu kadar sonsuz nimetlerine karşı nasıl şükredebilirim? Bunun cevabını aramak. İlahir. Akıl bunun için verilmişken bütün bunları düşünmemek sanki aklın elinden gitmesi gibi oluyor yani. Başka şeylere dalmak.
Evet.
O zaman inkar ona yutturur diyor. Önce aklını alır. Yani başka sahalara kaydırır aklı. Gerçek sahasında kullandırmaz. Sonra bu düşüncesiz adamı, bu sefi adamı kolaylıkla aldatır ve inkar ona yutturur diyor.
Evet. Rabian kısmında Kur'an'ı beşer kelamı farz ederek bakmanın ve öyle kabullenmenin söfestayları ve şeytanları utandıracak ve titretecek şeni bir küfür ve hezeyan olduğu ifade ediliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Yani şeni bir hezeyan. Bunun izahıdır bu yani.
Evet.
Ya nasıl şeni? O kadar şeni, o kadar alçak, o kadar kötü bir şey ki. Değil mi? Efendim söyleyeyim, ahmaklıkta böyle fikri savunmak, ahmaklıkta sofestayları da geçecek kadar ileridir ahmaklıkta. Değil mi? Küfürde şeytanları geri bırakacak kadar ileridir. Evet. Manasında yani burada sofesta ahmaklığı temsil etmiş oluyor. Hani demiş ya, kendini yok şey yapıyor ya.
Evet.
Çünkü kendini kabul etse alemin varlığını kabul edecek. Onu yaratan kabul edecek. Ben yok diyor, hiçbir şey yok diyor. Bu kadar aptal bir adam bile bu sözü söylemez diyor.
Evet.
Şeytan bile bu fikre inanmaz manasında. O şeyin, sözün, o iddianın ne kadar aşağı olduğunu izah için bunlar misal veriliyor yani.
Evet. Yine Zeyl'den ayrı bir sorumuz. Elhasıl 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi nasıl kulaklı âmi tabakası icaz-ı Kur'an fehminde demiş. Kur'an bütün dinlediğin ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenni mantıkça sebir ve taksim denilen en kat'i bir hüccetle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakitleri, Kur'an ya arş-ı azamdan ve ism-i azamdan gelmiş bir kelamullah'tır. Veyahut metin devam ediyor Kur'an'la ilgili. Sonra hem Muhammed aleyhissalatü vesselam ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir. Veyahut Resulullah'la ilgili yine bazı ifadelerden sonra bu ise ey iblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa filozofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Bu metinle ilgili birkaç kısa sualımız olacak yine hocam. Birincisi sebir ve taksim metodu hakkında malumat verebilir misiniz?
Sebir ve taksim mantıkta bir metot. Buna işte olmayana ergi metodu diyorlarmış. Ben mantık kitabından okumadım da sebir ve taksimle ilgili kitaplarda parantez içerisinde buna olmayan ergi metodu diyorlar. Oradan alıntı yapmış oluyorum. Şimdi sebir bir şey denemek demek, imtihan etmek. Sebir.
Evet.
Denemek. Taksim zaten malum ayırmak, kısımlara bölmek. Şimdi bu metot olarak bunun manası şu oluyor. Önce bir iddia kısımlara ayrılıyor. Taksim. Önce taksim ediliyor. Değil mi?
Evet.
Yani bir iddia var. Bu nasıl olabilir? Şöyle şöyle şöyle şöyle olabilir diye mesela 10 tane kısma ayırıyoruz. Taksim ediyoruz. Sonra sebir denemek. Tek tek bunları imtihan ediyoruz. İmtihan manasına geliyor ya sebir.
Evet.
Bu olabilir mi? Şundan şundan dolayı olamaz. Bu olabilir mi? Bu da şundan dolayı olamaz. Bu da olamaz, bu da olamaz. Tümün olmazlığını ispat ettik mi bunu olurluğu yani olacağı ispat edilmiş oluyor. Bu bir ispat metodu yani.
Evet.
Yani karşı şıkların tümünün batıl olduğunu iddia ettin mi dava sabit olmuş oluyor.
Evet.
Yani taksim demek kısımlara ayırmak. Sebir her birini tek tek yoklayıp, deneyip, araştırıp muhal olduğunu ispat etmek. Böylece davanın hak olduğunu ortaya koymak. İşte kısmın burada da o geçiyor yani. Muhammed Aleyhisselam ya şöyledir sayılıyor değil mi? Olmayacağı ispat edildi mi o zaman demek ki böyledir.
Evet.
Anlayabiliyor muyum?
Evet.
Bu ders sebir taksim metodu üzerine bina edilmiş.
Evet.
Yani. Kur'an-ı Kerim ya Allah kelamıdır değil mi? Bu dava.
Evet.
Peki bunun zıddı olan görüşlerine değil mi? Ha, o görüşleri tek tek çürüttük mü o zaman Allah kelamı olduğu sabit olmuş oluyor.
Evet.
Yani bu derste o metot kullanılmış. Evet.
Üstad Tabiat Lisesi'nde de aynı metodu kullanıyor.
Orada Malum kullanıyor. Tamam.
Taksim akliyle bu dört yoldan başka yol yok. Heh. İlk üç yolunun da muhal olduğu ispat edilmiş. Tamam. Bir mezuriye vahdaniyet yolu ispat edilmiş oluyor.
Tamam. Aynı orada. Heh.
Evet.
Dört yol var. Değil mi?
Evet.
Nasıl dört yol? Kendi kendine olmuş. Sebepler yapmış. Tabiat yapmış.
Evet. Ha,
bu taksim ettik.
Evet.
Orta bir eser var. Kendi buyuruyor orada. Madem masnuatı var ve inkar edilmez.
Evet.
Orta bir eser var. Değil mi? Bir hayvan var orada. Bir koyun var. Bunu kim yaptı? Kendi kendine oldu. Bir, tabiat yaptı. İki, sebepler yaptı. Annesi babası yaptı. Üç. Değil mi?
Evet. Ha,
bu üçün de batıl olduğu ispat edildi mi? Dördüncü olan tarik-i vahdaniyet diyor. Yani bu Allah'ın eseridir bu. Sebepler vesiledirler. O dava sabit olmuş oluyor. Orada sebebe taksim var. Güzel hatırladınız. Ha.
Yine iblisin güvendiği Avrupa filozofları ve Asya münafıkları kimlerdir? Bu tabirler ne anlama gelmektedir?
Şimdi münafık malum inanmadığı halde inanır görünen, saklayan şeyini, inançsızlığını saklayan Müslüman arasında o şekilde dolaşan tiplere de münafık deniyor.
Evet.
Şimdi Asya'daki Avrupa niye filozof dedi? Avrupa'daki fikir adamları ve bilim adamları, filozof demek sadece felsefe uğraşan demek değil, yani akli ilimlerin tümünde uğraşanlara da filozof denebiliyor yani. Felsefe deyince akli bütün ilimler giriyor. Bu akli ilimlerle uğraşanlar efendim söyleyeyim ateist olabiliyorlar mesela. Ama diyor ki ben ateistim diyor mesela. Dolayısıyla münafıklık yok tabiri caizse burada yani. Avrupa'da münafıklık yok yani.
Evet.
Ben ateistim diyor. Ben tabiat verestim diyor. Bana göre tabiat yapmıştır diyor. Bana göre işte şöyle böyle olmuştur diyor. Evrim olmuştur diyor. Evrimi savunuyor. Değil mi?
Evet.
Ha, bunlar işte dinsiz filozof dediği yani bilim adamlarının dinsiz kısmı veya felsefecilerin dinsiz kısmı. Yani ateist, materyalist, tabiatperest, evrimci kısmına bu tabi ruhsat kullanıyor. Dinsiz felsefe diyor başka bir yerde. Demek ki bilim adamlarının dindarları da var. Onlar buna girmiyor. Ha onlar ya onlar diyor ya Avrupa münafıkları diyor.
Asya münafıkları.
Şey, Asya
münafıkları.
Asya'dakiler ise Müslümanlar arasındalar. Diyelim mesela falan locaya kayıtlı kimseye demiyor bunu mesela. Bazıları diyorlar ama genelde saklıyorlar. Filan derneğe kayıtlı, illegal bir örgütte faaliyet gösteriyor, kimseye söylemiyor bunu. Ya evet, hakkı niyetini gizleyerek, efendim söyleyeyim, bunu dolaylı yollardan başkalarına enjekte etmeye çalışıyor. Yani asıl niyetini ortaya koymuyor, dolaylı yollardan. Kimdir bunlar? İşte isim vermeye gerek yok zaten, çok var. Her iki grupta da bir hayli isim var. Mani olarak konuşacak olursak diyelim işte, inanmadığı halde inançsızlığını saklayıp din düşmanlığı yapan değişik vesilelerle bilim adamları olur, yazarlar olur değil mi?
Evet.
İşte falan örgüte kayıtlı filan locaya kayıtlı kişiler olur. Bunlar saklanmaları cihetiyle Üstad Münafık tabiri kullanıyor.
Evet.
Bunlar yani bizdeki daha doğrusu ikisi de aynı grup hemen hemen. İkisi de hemen hemen aynı grup. Birinde kendini ortaya koymak var, birinde saklamak var.
Yani, evet.
Onun için onlara Avrupa filozofları diyor. Bunlar Asya münafıkları diyor.
Evet. Zeyd'in devamında şeytanın ikinci küçük bir itirazı. Sure-i Gaf vel Kur'an-ı Mecid'i okurken ma yelfuzu min gavlin illa ledeyhi rakibun atit ve ca'et sekretul mevti bil hak zalike ma künte minhu tahid diye ayetler devam ediyor. Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki Kur'an'ın en mühim fesahatını siz onun felasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekarattan ta kıyamete atlıyor. Nefh-i surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor ve ondan cehenneme idhali zikrediyor. Bu acip atlamaklar içinde hangi felaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetle felaset, fesahat nerede kalır? Ve bu vesvesesine kendine göre Kur'an'dan bazı surelerden ayetleri delil getiriyor. Üstad da bu ayetleri almış. Ve neticede de Üstad izahda amma sure-i Kaf'ın ayeti ise ondaki icaz pek azif ve mucizanedir. Çünkü kafirin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü 50.000 sene olan istikbaline ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek elim ve mühim hadisata birer birer parmak basıyor. şimşek gibi fikri onlar üstünde geziliyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip âli bir selasetle beyan eder. Bunların izahını istiyorsunuz.
İzahını tek tek okursak bazı şeyleri söyleyebiliriz ama burada hangi kısımlar atlanmış? Hani selaset, akıcılıktan bahsediliyor diyor. Kur'an-ı Kerim bir belagatın önemli bir esası. Halbuki burada şuradan şuraya atlanıyor. Arada neler atlanmış? Onlar zikredilmemiş mesela. Evet. Onları ortaya koymamız lazım. Evet. Sair ayetlerde de mesela bu tarz ifadeler var. Başka yerde usta diyor ya, Kur'an'ın icazının yani mucize oluşun önemli bir şey de icazıdır. Yani öz konuşmasıdır. Bununla da ilgili efendim söyleyeyim bir hayli ayetler var. Yani şunlar atlanmış, veciz olmuş. Şu an çok daha güçlü, çok daha kuvvetli olmuş. Bütün bunlara örnekler vermek lazım Kur'an-ı Kerim'den. Yoksa kısaca bazı cevapları verebiliriz ama evet. Bence seyircilerimizi ya takip edicilerimizi daha iyi tatmin etmesi için bu konuda bir çalışma yapıp bunu metin olarak takdim etmek bence daha faydalı olur. Uygun görürseniz öyle yapalım. Ben bir hazırlık yapayım.
Gayet uygun.
Bunun tümünü seyircilerimize at metin mi diyorsunuz?
Alt yazı olarak
takdim edelim. Onu daha faydalı buluyorum uygun olursa. Yoksa kısa bir bazı şeyler söyleyebiliriz burada.
Ya o şekilde daha faydalı olur o zaman inşallah.
Tamam. Ne oldu? Ben inşallah kısa zamanda hazırlarım.
Ağzınıza sağlık o zaman. Programımızın sonuna geldik. Ben küçük bir düzeltme yapayım. Az önce aşağıda bazı surelerden, bazı ayetlerden şeytan namlı dil sürçmesi olarak dedim. Üstad, bu Gaf suresindeki ayetlerde olduğu gibi vermiş olduğu ayetlerde de zahiri atlamalarda fesat ve belaatı izah ediyor. Böyle bir düzeltmede bulunayım. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri. Bu haftaki programımız 15. sözle sona ermiş oldu. Gelecek haftadan itibaren inşallah 16. sözle ilgili sorularımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.